Ayrım 5.
Sayfa 63. Geleneğe karşı ilk aday. Abdullah Gül bu uzun görüşmeler zincirinin ardından zaman içinde yenilikçi hareketin Erdoğan'dan sonraki ikinci ismi oldu. Erdoğan'ın yasağı süresince Gül hareketin liderliğini yaptı. Fazilet Partisi'nin tartışmalı kongresine Abdullah Gül Recai Kutan'ın karşısına genel başkan adayı olarak girdi. Bu gelişme kimse için sürpriz olmamıştı. Hareketin diğer önemli isimleri Bülent Arınç, Abdüllatif Şener ve yasaklı olduğu için Tayyip Erdoğan, Gül'ün adaylığı üzerinde anlaşmışlardı. Gül'ün adaylığını çok önceden haber verenler de vardı. CIA'nın yayımlattığı ünlü gazete Christian Science Monitor, CSM bunlardan birisiydi. CSM, RP'nin kapatılmasını konu edindiği 20 Ocak 1998 tarihli yorumunda Gül için, Gül, RP'nin lider adaylarından ılımlı bir isim olarak bahsetti. CSM'nin Ankara muhabiri Scott Peterson'ın kaleme aldığı yorumda, Gül'ün görüşlerine geniş yer verdikten sonra şu değerlendirme yapıldı. Partisindeki bazı katı isimler onlarca yıllık laik düzeni değiştirme çağrısı yaparken, Abdullah Gül mini etekle başörtüsünün el ele yürümesinden söz ediyor. Partisinin İslami giyimi, eğitimi ya da hukuku zorla getirmek istemediğini söylüyor. Abdullah Gül'ün gizli işleri. Abdullah Gül denince insanın aklına hemen İngiltere, İsrail ve ABD'lilerle gizli görüşmeler yapan bir isim geliyordu. Gazeteci Hasan Demir, Yeni Çağ Gazetesi'nin 26 Nisan 2007 tarihli sayısında Abdullah Gül'ün gizli işleri başlığı altında şunları yazıyordu. Sayın Gül'ün Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesi konusunda yazmayı hiç düşünmüyordum. Çünkü Gül benim için Irak'ın kuzeyinde Mehmetçiğin başına çuval geçirildiğinde ABD'yi büyük devletler özür dilemez ki diye savunan ve peşmerge önderliğinde Tel Afer'de Amerikan güçleri Türkmen katliamı başlattığında orada Türkmenlere yönelik bir şey yok. Felluce'den kaçan teröristler Tel Afer'e sığınmış. Operasyon Türkmenlerle değil demiş diyebilmiş biriydi. Abdullah Gül bu sözleri söylemekle kalmamış, o zor günlerde Kayseri'ye gitmiş eski milletvekili Şaban Bayrak'ın kızının nişanında eğlenebilmişti. Neyse biz yine dönelim Hasan Demir'in anlatımlarına. Gelin görün ki Erdoğan tarafından Gül'ün adı telaffuz edileli beri ülkede öyle bir hava estirildi ki sanki Türkiye bütün borçlarını sıfırladı, nükleer güce kavuştu, PKK kendini tasfiye etti ve işsizlik sıfırlandı gibi bir manzara çıktı ortaya. Türkiye'de bir zafer havasıdır esip gitmekte. Bu haller bize, tarihimize 17 Aralık zirvesi diye geçen bir hadiseyi hatırlatıyor. Yıl 2004. AB Gümrük Birliği ek protokolünü Kıbrıs Rum kesimini de içine alacak şekilde imzalarsa diyordu, Türkiye ile müzakerelerin açılmasına başlayabiliriz. Bir gün sonra 18 Aralık'ta Ankara'ya dönen Erdoğan, Esenboğa yolu üzerinde kilometrelerce uzunlukta bir konvoyla karşılanıyor. Kızılay'da güpegündüz havai fişek gösterileri yapılıyordu. Peki ya sonuç? Sonuç AB ile ilişkilerimizin geldiği işte bugünkü perişanlık. Tarih 24 Mayıs 2003, Dışişleri Bakanlığı binasındayız. Abdullah Gül, Vatan Gazetesi yazarı Sedat Sertoğlu'na bakınız neler söylüyor. Ben bu gezileri yapmadan önce şimdi senin oturduğun koltukta, eliyle koltuğa vurarak, ABD Dışişleri Bakanı Powell oturuyordu. Onunla iki sayfalık, 9 maddelik bir plan üzerinde anlaştık. Ama ben her yaptığımı kalkıp anlatamam ki. Gül'ün işte o anlatamadığı ve bizim 23 Şubat 2004 tarihli yazımızda bir bölümünü Yeni Çağ okurlarıyla paylaştığımız gizli işlerin, bugüne kadar birçok maddesi olaylarla doğrulanan tam metni aşağıdadır. Türk ordusu bundan böyle hangi gerekçe ile olursa olsun sınır ötesi harekette bulunmayacak. PKK'ya karşı Türkiye'nin egemenlik alanı içinde yapılacak askeri harekatlar için ABD askeri makamlarına bilgi verilecek. Türkiye, ABD'nin İran'a ve diğer Orta Doğu ülkelerine karşı uygulayacağı sınırlı askeri hareketlere şartsız olarak üs ve taşıma kolaylığı sağlayacak. Askeri birlik verecek. Türk birliklerinin üs komuta yetkisi ABD komutanlığına verilecek. Türk ordusunun asker sayısı ve silah kuvveti ABD'nin uygun gördüğü sayı ve kabiliyete indirilecek. Özellikle tank ve ağır silahların miktarı düşürülecek. Savaş uçağı sayısı sınırlandırılacak. Irak'ın kuzeyinde kurulan Kürt oluşumu Türkiye tarafından resmen tanınacak. Türk Devleti'nin Kürt Devleti'nin kuruluşunu savaş nedeni sayan milli güvenlik siyaset belgesi ve bu yöndeki politika ve kararlar kaldırılacak. Af yasası PKK yöneticilerini de kapsayacak şekilde genişletilecek. Türkiye 4 yıl içinde uygulanacak bir planla üniter yapısını devrederek federasyon uygulamasına geçecek. Kamu reformu ve yerel yönetimler yasaları hızla çıkartılarak Türkiye Kürt nüfusunun yoğun olarak yaşadığı şehir ve kasabaların belediyelerinin özerkleşmesi sürecini kararlı olarak yürütecek. Yunanistan'da sorunlar çözülecek. Kıbrıs'ta Denktaş devre dışı bırakılacak. Annan planı kabul edilecek. Ege'de Yunan taleplerine esnek bir tutum takınılacak. Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkileri normalleştirilecek ve iyileştirilecek. Sınır ticaretinde Ermenistan lehine düzenlemeler yapılacak. Nasıl? Erdoğan, Gül, Barzani ve Büyükanıt. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıtbaş'a ABD ziyaretinin son gününde ABD ve ortaklarına etkili bir ders veriyordu. PKK'yı destekleyen Barzani ve Talabani ile neyi görüşeceğim? ABD Irak hududunu PKK'ya teslim etti. Büyükanıtbaşı'nın bu açıklamalarına karşı Erdoğan ve Gül Barzani ve Talabani ile görüşülmesinden yanaydı. Hatta Gül, biz düşmanımızla bile görüşüyoruz, Barzani ile niye görüşmeyelim deyiverdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıtpaşa'nın ABD'de PKK'yı açıkça destekliyorlar dediği peşmerge liderlerinden Mesut Barzani, Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt hükümetiyle ilişkileri geliştirecek adımlar atılabilir şeklinde açıklamalarda bulunan Başbakan Erdoğan'dan memnuniyetini dile getiriyordu. Peşmerge yönetimi Tayyip'in bu tavrını oldukça sıcak karşıladıklarını bildiriyorlardı. Peşmergelerin sözcüsü Dizayi gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye ile aralarındaki ilişkilerin gelişip ilerlemesini umut ettiklerini belirterek diyalog ihtiyacının bulunduğunu, her zaman diyaloga hazır olduklarını söylüyordu. Ve Barzani birden coşarak içindekini kusarak bağımsız Kürdistan'ın kurulmasına hazır olun gibi çok açık ve küstahça bir cevap veriyordu. Mesut Barzani babası Mustafa Barzani gibi Nakşibendi'ydi. 7 Mart 2002 tarihinde Tayyip Erdoğan eline her fırsat geçtiğinde Türkiye'ye hakaretler yağdıran, kafa tutan Talabani ile yaptığı görüşme sonrasında şunları söylüyordu. 21. yüzyıl diktatörler çağı olmamalıdır. Sağlıklı bir demokrasi, layık bir anlayışı gerçekleştirebilirsek bu münasebetlerimize katkı sağlar. Halkın katılımcılığını çok anlamlı buluyorum. Irak'tan ve Kürdistan'dan aldığımız bilgiler bizleri memnun etmiştir. Tayyip'in bu konuşmasını yapması tesadüf değildi. Zira yine aynı gün Fransa'nın madamı Daniela Mitterrand başkanlığında Heinrich Böll arşivi yöneticisi Victor Böll ve Türkiye'nin doğusunda Kürt devleti hayalleri kuran bir kısım bölücü dernek yöneticileri ve Yahudi iş adamları Kürtçe eğitim yapılsın kampanyaları başlatıyordu. Bu açıklamanın ve olayların ardından Mesut Barzani Ocak 2003 tarihinde Türkiye'de basımı yapılan Barzani adlı paçavrasında babasının Nakşibendiliğini şu sözleriyle anlatıyordu. Hiç kuşkusuz bütün hayatı boyunca ona eşlik eden bu ruhsal gücün önemli bir kısmı ilahi iradeye ilişkin sarsılmaz imanından kaynaklanıyordu. Aldığı dini eğitimin bir semeresiydi. Çocukluğundan beri telkin edilen Nakşibendi tarikatının adab ve erkanı doğrultusunda yetiştirilmesinin bir sonucuydu. Nakşibendi, Gürcü kökenli ve Musa soylu Tayyip ve onun yardımcısı Abdullah için bu sözlerden alınacak bir şey yoktu. Tayyip ve Abdullah, Barzani ile görüşelim diyerek Türk ordusu ile çatışma içine girmeyi göze alıyorlardı. Barzani bu açıklamayı yaparak Erdoğan ve Gül'ü fiili ve siyasi olarak Türk halkı ile silahlı kuvvetler karşısında zor duruma düşürdüğü gibi bir izlenim oluşsa da Barzani'nin fikir ve eylemlerini çok yakından bilen ikili için bu sürpriz değildi. Barzani yazdığı paçavrasına Sevr Anlaşması'na duydukları özlemlerini şöyle dile getiriyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması üzerine bölgedeki halklar özgürlük ve bağımsızlık talebinde bulundular. Bölgedeki diğer halklar gibi Kürtler de eksiksiz haklar talebinde bulundu. 1920'de Sevr Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma Kürtlerin talepleri açısından da cesaret vericiydi. Antlaşmanın 3. kısmında Kürtlerle ilgili şu düzenlemelere yer veriliyordu diyerek, Kürdistan hayalleriyle Musul Kerkük'ün kendilerine kalacağı şeklindeki şartları uzun uzun anlatıyordu. Mesut Barzani Lozan Anlaşması'nı ise uğursuz sayarak şu hezeyanlarda bulunuyordu. İtilaf güçleri 1923 tarihinde Lozan Anlaşması'nı imzalayarak Sèvres Anlaşması'nı geçersiz kıldılar. Böylece Kemalistler Kürt meselesi konusunda eskisinden daha güçlü konuma geldiler. Bu uğursuz anlaşma ile birlikte Kürtlere verilen tüm sözler unutuldu. Vaatler yerine getirilmedi, dolayısıyla Kürtlerin tüm beklentileri boşa çıktı. Nakşibendi ikilinin Nakşibendi Barzani ile görüşme istekleri sonucunda, her ne kadar bazı çevrelerde Barzani'nin Kürdistan açıklaması Erdoğan ve Gül'ün siyasi basiretsizliğinin ürünü olarak yorumlansa da, Erdoğan ve Gül'ün cihat çağrıları içinde yetiştikleri camianın kendilerine verdikleri eğitimin sonucunda vardıkları ortak noktaydı. Mesut Barzani babasını anlatırken cihat hakkında şunları söylüyordu. Şeyh Ahmet onu himayesine almış, eğitimiyle ilgilenmişti. Tarikatın zorunlu kıldığı ilkeleri ona aşılamıştı. Ondan Şeyh Abdüsselam'dan ve dayısı Ahmet Birsiyavi'den Nakşibendi tarikatının belirgin özelliği olan cihat terimini derinliğine kavramıştı. Barzani Şemdinli ilçesi için şu açıklamayı yapıyordu. Türkiye Kürdistan'ında Hakkari vilayetine bağlı Kürt ilçesi. Güvenlik güçleriyle çatışmaya girip gebertilen PKK'lılar için ise şehit tanımlamasında bulunuyordu. Barzani, paçavrasının arka kapağında babasının hezeyanlarını şöyle sayıklıyordu. Allah şahittir, savaşı sevmiyorum. Çünkü savaş bir sorunu halletmenin en kötü yoludur. Ancak Baas Partisi bize başka bir yol bırakmadı. Onların bize getirdiği önerinin onların lehine Kerkük'ten ve başka bölgelerden ödün vermemizden başka bir anlamı yoktur. Bu ise imkansızdır. Bu uğurda her şeye hazırız, hepimizin öldürülmesine karar verilse de. Çünkü ben Kürtlerin kabrime gelip tükürerek niçin Kerkük'ü sattın demelerinden korkuyorum. Yaşadığımız gelişmelerin ışığında belki kimse Barzani'nin kabrine gidip tükürmeyecektir. Ama bu ülkede birilerinin yüzlerine tükürerek onları boğacak milyonlar çıkacaktır. Gül'ün namus sözü. Abdullah Gül'ün başbakan olmasının ardından çok geçmeden Doktor Necip Hablemitoğlu alçakça bir saldırı sonucunda şehit ediliyordu. İçişleri Bakanı olayı çözmek için özel ekip oluşturduk derken, Başbakan Gül bu cinayeti çözmek namus borcumuzdur diyordu. Başbakan Gül verdiği namus sözüne rağmen cinayeti çözmek yerine kapalı kapılar ardında değişik senaryolar peşinde koşuyordu. Makamına çağırdığı Hablemitoğlu'nun eşinin karşısına kapalı kapılar ardından Ankara Emniyet Müdürü'nü çıkarıyor, görüşmeleri avukatınıza bildirmeyin diyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Tayyip Erdoğan, bu ülke Hablemitoğlu cinayetini örtbas etmiş bir ülkedir şeklinde hayret verici bir konuşma yapıyordu. Cinayet kendi hükümetleri zamanında işlenmiş, soruşturmayı ya da daha açık bir deyişle soruşturarak soruşturmamayı kendi hükümetleri yapmıştı. Şimdi böyle bir açıklamayı yine kendi yapıyordu. Aynen kamera şakası gibi. Tayyip Erdoğan daha sonra bir adım daha ileri gidiyor, faili meçhullerin hepsini çözdük, bir Hablemitoğlu kaldı. Onun da durumu özel diyor, yine insanları şaşkınlığa uğratıyordu. Namus borcu neden ödenmemişti? Hablemitoğlu cinayeti niye örtülmüştü? Cinayetin özel olmasının nedeni neydi? Belki Abdullah Gül zamanla bunları açıklar. Abdullah Bey konuşuyor. 8-9 Aralık 2006 tarihinde Hürriyet gazetesinden değerli gazeteci ve yazar Emin Çölaşan, Abdullah Bey konuşuyor başlıklı yazısında Abdullah Gül'ün baş döndüren değişimini kaleme alıyordu. Sevgili okuyucularım, şimdi birkaç dakika için her şeyi unutup 11 yıl geriye gidin ve 28-30 Aralık 2004 günlerinde burada çıkan 3 yazımı şimdi yeniden okuyun. TBMM Genel Kurul Salonu'ndayız. Günlerden 8 Mart 1995. Kürsüde bir konuşmacı var. Refah Partisi Kayseri Milletvekili Abdullah Gül. Türkiye birkaç gün önce AB ile Gümrük Birliği Anlaşması'nı imzalamış. Mecliste AB tartışılıyor. Abdullah Bey bu konu üzerinde Refah Partisi Necmettin Erbakan ve kendisinin değerli görüşlerini dile getirmeye başlıyor. Bunları size 8 Mart 1995 tarihli meclis tutanaklarından, yani kendisinin sözlerinden aynen veriyorum. Bakalım okuyunca tepkiniz ne olacak? Gülecek misiniz, şaşıracak mısınız, ne yapacaksınız? RP grubu adına Abdullah Gül, Kayseri. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Refah Partisi adına görüşlerimizi bildirmek için huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Çerçeve Anlaşması bildiğiniz gibi 6 Mart'ta imzalanmıştır. Cumhuriyet tarihinin en önemli dış anlaşmalarından biridir. Böyle önemli bir anlaşmanın bu şekilde imzalanmasına biz Refah Partisi olarak metot, usul ve esas yönünden karşı olan tek grubuz, tek partiyiz. Şurada, kürsüyü göstererek, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyor. Bunun anlamı nedir? Bu kadar önemli bir karar alınırken milletin bu konuda bilgisi olması ve bunu bilmesi gerekir. Şimdi soruyorum. Türkiye Gümrük Birliği'ne girdi. Daha doğrusu girmedi, bunun ilk anlaşmasını yaptı. Şimdi Türk halkı bu Gümrük Birliği nedir? Hükümet halka bilgi vermiş midir? Parlamentoya bilgi vermiş midir? Bu demokratik bir anlayış mıdır? Halka güvenen bir anlayış mıdır? Şimdi sormak istiyorum. Niçin Türk halkına, bu millete sorma ihtiyacını duymadınız? Bu demokratik bir olay mıdır? Diyorsunuz ki bu olay sadece Avrupa ile dar bir gümrük birliği anlaşması değildir. Siyasi ve kültürel mahiyeti olan bir anlaşmadır. Peki bu kadar geniş bir karar alınırken bu halka gidip de sen ne düşünüyorsun diye hiç sormak akıldan geçmemiş midir? Şevket Kazan, Kocaeli, Refah. Halkı saymıyorlar ki. Şimdi ben burada günümüzün Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'e aynı soruları sormak istiyorum. Siz bu AB olayına balıklama dalarken, onların kapılarında dolanıp yalvarırken, müzakere tarihi alabilmek uğruna bir sürü ödün verirken, ülkenizi küçük düşürürken acaba bunları Türk milletine hiç sordunuz mu? Hayır. Gül konuşmasını sürdürüyor. Bu tavır bizim için bilinen bir tavırdır. Bu tavır aslında tek parti devrinin tavrıdır. Tek parti devrinde de birçok önemli kararlar alınırken halka hiç sorulmamıştır. Halka güvenilmediği için hala o ideoloji, o anlayış devam etmektedir. Demek ki şimdi kendilerinin AKP iktidarı döneminde de aynı tek parti anlayışı devam ettiriliyor. Ama bu kez kendileri tarafından. Tüh tüh, vallahi çok ayıp. Abdullah Gül konuşmasını sürdürüyor. Sözlerine lütfen çok dikkat ediniz. Meclis tutanaklarından aynen veriyorum. Aslında moral açıdan da, demokratik anlayış açısından da hükümet böyle bir konuya imza atamaz. Halka sormadan bu işi yapamaz. RP sıralarından alkışlar. Aslında Avrupa Gümrük Birliği'ne Türkiye'nin gayretleriyle girilmedi. Bunu burada açıklıyorum. Bu tamamen ideolojik, tamamen siyasal bir olaydır. Ve hemen ardından büyük bombayı şu sözleriyle patlatıyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giremeyeceği kesindir. Bunu Avrupalılar söylemektedir. Avrupa'nın önde gelen bütün politikacıları söylemektedir. Çünkü Avrupa Birliği bir Hristiyan birliğidir. Bunu biz söylemiyoruz. Avrupa'da herkes söylüyor, herkes biliyor. Bu sözleri o gün Necmettin Erbakan'ın direktifleri ve Refah Partisi milletvekili kimliğiyle meclis kürsüsünden söyleyen Abdullah Gül'e şimdi sormak gerekiyor. Ne oldu beyefendi? Bu 180 derecelik dönüşü şimdi nasıl yaptınız? Geçmişte söylediğiniz bu sözler neydi? Aynı sözlerin arkasında şimdi de duruyor musunuz? Yoksa dün dündür, bugün bugündür vaziyeti mi oluştu? Ya da peşinde koştuğunuz Avrupa Birliği dinini bırakıp Hristiyan olmaktan vaz mı geçti? Sevgili okuyucularım, benim yazı yeri bitti ama Abdullah Bey'in incileri bitmedi. Yarınki yazımda yenileriyle buluşacağız. AKP'li bir siyaset kadrosunun böyle kısa bir süre içerisinde nereden nereye geldiğini yine Bay Gül'ün kendi sözleriyle bir ibret belgesi olarak okuyacaksınız. Abdullah Bey konuşuyor 2. Sevgili okuyucularım, dünkü yazımda size Refah Partisi Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün 8 Mart 1995 tarihli meclis konuşmasını tutanaklardan vermiştim. AB bir Hristiyan kulübüdür, bizi hiçbir zaman almayacaklar diyordu. Dünkü yazımı okuma fırsatınız olmadıysa önce onu okumanızı öneririm. AB konusunda aynı konuşmasını meclis tutanaklarından özetle okumaya devam ederim ve göstermiş olduğu muhteşem değişimi izlemeyi sürdürelim. Abdullah Gül. Şimdi ben soruyorum, 1963 Ankara Anlaşması'na göre 1986 yılından itibaren Türk vatandaşları Avrupa'da serbestçe dolaşamayacak mıydı? Bu hakkı niçin almadınız? Yaptığınız anlaşmalar bu hakkı verdiyse niçin onlar direniyor? Hayır, benim çıkarıma değildir diyor. Şimdi ben kendisine aynı soruyu sorayım. Bu konuda getirilen sürekli kısıtlamayı Brüksel'de siz nasıl kabul ettiniz? Bu hakkı siz niçin almadınız? Konuşmasını sürdürüyor. Adeta 10 yıl sonra kendi dönemini anlatıyor. Burada her şey tek taraflı olarak gitmektedir. Avrupa'nın çıkarları söz konusu olduğunda tavizler verilmektedir, vazgeçilmektedir. Fakat Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda hiçbir direniş, hiçbir ısrar olmamaktadır. Bu şudur, ne pahasına olursa olsun Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek anlayışıdır. Siz eğer bu zihniyette olursanız işte o zaman sizi o zenginler köşkünün bahçesindeki bir kulübeye böyle koyarlar işte. Ah, atalarımız ne güzel söylemiş, büyük lokma ye, büyük konuşma diye. O kulübeye kendileri girdiler. Ve Abdullah Bey sözlerini meclis kürsüsünden sürdürüyor. Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin alınmayacağı kesin olunca, Türkiye'nin de kendi başına bırakılması Avrupa'nın çıkarına değildir. Çünkü Türkiye'nin önünde büyük bir potansiyel vardır. İşte Türk Cumhuriyetleri çıkmıştır, İslam ülkeleri vardır. Avrupalı bunu bildiği için Türkiye'yi serbest bırakmak istememiştir. Anlaşmaların hepsi kağıt üzerindedir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girip de o bahsettiğiniz avantajlardan faydalanması hikayedir. Böyle bir şey söz konusu değildir, olmayacaktır. İşte size uzak görüşlü ve gerçekçi bir devlet adamının sözleri. Tutanaklara devam ediyorum. Halka sormaktan korkulmuştur. Refah Partisi sıralarından bravo sesleri, alkışlar. Demokratikseniz Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bunun için halkın oyuna başvururdunuz. Gidip halka sorardınız. Aynen kendilerinin yapmış olduğu gibi. Bu konularda halkın oyuna başvurdular ya, kapı gibi tutanakları okumayı sürdürelim. Medyaya bakarsanız AB işi bittiğinde Türkiye'ye zenginlik gelecek, mallar girecek bir pembe tablo. Tabii ki en çok çıkarı olan grup medya olacaktır. Refah sıralarından alkışlar. Çünkü önümüzdeki yıllarda Türkiye'de en gözde olacak olan sektör reklam sektörüdür. Türkiye bir tüketim ekonomisine yönelecektir. Tabii ki medya, tabii ki gazeteler ve televizyon kanalları bunu alkışlayacak, halkın beynini yıkayacak. Ama ne olacak? Siz bunları borçla alacaksınız. Türkiye'yi bu noktaya getirenler suçludur. Şimdi neyin savunmasını yapıyorsunuz Allah aşkına? Televizyon programlarındaki müzakerelere, tartışmalara bakıyorsunuz. Oralara çıkarılan herkes resmi yayın organı gibi herkes pembe bir tablo çiziyor. Niçin bir tane de ilim adamlarından, politikacılardan bunun farklı yönünü söyleyen çıkmıyor, konuşturulmuyor? AB gerçekleri halktan gizleniyor çünkü.